Ayrım 2, aynadaki görüntü, Obcenter 2, Tom Clancy, sayfa 18, 2. bölüm. Cumartesi sabah 10.30 Moskova. Kate Fields Hutton yeni onarımdan geçirilmiş olan Rossiya Oteli'ndeki odasına daldı. Anahtarı tuvalet masasına bıraktı ve banyoya koştu. Banyoya giderken yanında getirdiği portatif fax makinesinden yere düşen iki rulo fax kağıdını aldı. Bu işinin en çok nefret ettiği bölümüydü. Zaman zaman artan tehlike değildi onu yıldıran, havaalanlarında hiç gelmek bilmeyen uçakları beklemek de değildi. Uzun haftalar boyunca Peggy'den ayrı kalmak da onu bu kadar fazla huzursuz etmiyordu. Onun en çok nefret ettiği şey fincanlar dolusu çay içmek zorunda kalmaktı. Fields Hutton ayda bir kez Moskova'ya geldiğinde Kremlin'in hemen doğusundaki Rossiya Oteli'nde kalır ve otelin şık kafesinde uzun uzadıya kahvaltı ederdi. Bu ona gazeteleri baştan sona okuma fırsatını veriyordu. Daha da önemlisi çay fincanı boşalır boşalmaz garson Andrei'nin fincanına 3-4 kez hatta bazen 5 kez yeni çay poşeti bırakmasıydı. Her poşete çaska çay sözcükleri yazılı bir etiket iliştirilmiş olurdu. Her etiketin içinde bir mikrofilm vardı. Phil Sutton hiç kimsenin bakmadığı bir sırada mikrofilmi cebine atardı. Çoğu zaman şef garson gözlerini ondan ayırmadığından patronların lokantaya gelip şef garsonu meşgul ettikleri zamanı kollardı. Andrei Peggy'nin bulduğu adamlardan biriydi. Adamın adı eski askerlere ait bir listede yer almıştı. Ve Peggy daha sonra onun Batı Sibirya'da bir petrol tesisinde çalışarak para kazanmak istediğini öğrenmişti. Ama Andrei Afganistan'da yaralanmış, sırtından bir ameliyat geçirdikten sonra ağır yük kaldırması yasaklanmıştı. Gorbaçov dönemi kapanınca onun da hayatını kazanma şansı kalmamıştı. Adlarını hiç bilmediği adamlarla Phil Sutton arasında kuryelik yapmak onun için en uygun işti. Eğer Andrei yakalanırsa sadece Phil Sutton'ın başı derde girerdi. Haber alma örgütlerinin dışındaki insanların inançlarının tersine komünizmin gözden düşmesiyle KGB parçalanmamıştı. Tam aksine yeni güvenlik bakanlığı kimliği altında her zamankinden daha güçlüydü. Örgüt bir profesyoneller ordusu tarafından yönetilirken şimdi daha da kalabalık bir sivil ekibin yönetimi altına girmişti. Parça başı çalışan elemanlar başardıkları her operasyon için ayrı ücret alıyorlardı. Bunun sonucu olarak da eskiler ve amatörler her yerde casus aramakla meşguldüler. Pek çok iş adamı artık tehlike olmadığı inancına kapıldığı için Rus ortaklarının rublelerini dolar ve markla değiştirip kara borsa için mücevher ve giysi getirerek ya da rakip firmalar hakkında casusluk yaparak başlarını derde sokuyorlardı. Yabancı tutuklular cezaevlerine kapatılmadan para karşılığında başlarını dertten kurtarabiliyorlardı. Sadece Japon iş adamları Rusya'daki faaliyetlerini yakından izleyen rakipleri hakkında bilgi edinmek uğruna Rus ajanlara her yıl milyonlarca ruble ödüyorlardı. Hatta İçişleri Bakanı Nikolay Dogin'in başkan olması için 50 milyon rubleden daha fazla para harcadıkları bile ileri sürülüyordu. Casusluk işi canlıydı ve iyi gidiyordu. İngiliz ajanı Fields Hutton 7 yıl çalıştıktan sonra hala işin içindeydi. Fields Hutton Cambridge Üniversitesi'nin Rus Edebiyatı bölümünden iyi bir dereceyle mezun olmuştu ve roman yazmayı tasarlıyordu. Mezun olduktan bir hafta sonra pazar günü Kensington'da bir kahvede oturmuş, Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar isimli kitabını okumaya dalmıştı. Derken yan masada oturan bir kadın dönüp Rusya hakkında daha çok şey öğrenmeye ne dersiniz diye sordu gülümseyerek. Gerçekten çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Fields Hutton İngiliz gizli servisiyle bu şekilde tanışmıştı. Daha sonra DI6'in Cambridge Üniversitesi ile ilişkisinin çok eskilere, 2. Dünya Savaşı yıllarına dayandığını öğrendi. Fields Hutton Peggy ile yürüyüşe çıktı ve onun amirleriyle görüşmeyi kabul etti. Bir yıl içinde DI6 onu Rus karikatüristlerden Avrupa'da yayın yapmak için malzeme satın alan bir yayıncı kişiliğine sokmuştu. Bu görevi onun büyük çantalar ve bavullarla, video kasetler ve oyuncaklarla sık sık Rusya'ya gelmesine olanak sağlıyordu. Phil Sutton daha başlangıçta üzerlerinde çizgi roman kahramanlarının resimleri, basılı havluların, otel çalışanları, havaalanı görevlileri, hatta polisler arasında itibarını yükselttiğine tanık olmuştu. Bu tür hediyeler çok makbule geçiyordu. Bir sürü oyuncak ve dergileri taşırken mikrofilmleri gizlemek hiç de zor olmuyordu. İşin komik yanı çizgi roman kitapları satışının çok iyi gitmesi ve gizli servisin bu işten iyi para kazanmasıydı. Başbakan John Major ile parlamento çizgi roman satışlarından elde edilen gelirin öldürülen ya da sakat bırakılan ajanların ailelerine yardım amacıyla kullanılmasına karar vermişti. Phil Sutton bu yayıncılık işini sevmesine seviyordu ve emekliye ayrıldığı zaman da roman yazmayı tasarlıyordu. Ama onun asıl görevi Doğu Rusya'daki yerli ve yabancı inşaat projelerine göz kulak olmaktı. Gizli odalar, dinleme aygıtları saklanacak yerler ve yeraltı katları hala yapılıyordu ve bunlar gizli servis için önemliydi. Phil Sutton'ın temas kurduğu kişiler, Andrei ve St. Petersburg'da bir apartmanda yaşayan ressam Leon, ona bölgede yeni yapılan ya da onarılan binaların planlarını sağlıyorlardı. Phil Sutton banyodan çıktıktan sonra karyolanın kenarına oturdu ve çay poşetlerini cebinden çıkardı. Poşetlerin etiketlerinin altlarından mikrofilmleri aldı ve çok güçlü bir büyütecin altına koydu. Fotoğraflardan birinde gördüğü şey ona bugünkü gazetede gözüne çarpan bir haberi anımsattı. Resimde katranlı muşamba toplarının Hermitage'da bir yük asansörüne yüklenişi görülüyordu. Başka fotoğraflardan da buraya pek çok sanat eserinin getirildiği anlaşılıyordu. Bunun herhangi bir kuşku yaratmaması gerekirdi. Kentin kuruluşunun 300. yıl dönümü 2003 yılında kutlanacaktı ve müze bu kutlamalar için baştan aşağı yenileniyordu. Dahası sanat müzesi tam Neva Nehri'nin üzerindeydi. Sanat eserlerinin nemden etkilenmemeleri için duvarların katranlı muşambayla kaplanması doğaldı. Ancak Leon ona iki resim fakslamıştı. Birinci resimde kaptan efsane Hermes'in dünyasına girmişti. Yani Leon Hermitage'a girmişti. Hermitage'ın üç binasının üç katında da katranlı muşambalara rastlamamıştı. Müzede yeni bir sergi açılması söz konusu değildi. Phil Sutton DI6'den müzeye başka herhangi bir müzeden ya da özel koleksiyonculardan sanat eseri gönderilip gönderilmediğinin araştırılmasını isteyecekti. Ayrıca katranlı muşambaları asansörlere taşıyan işçilerin çalışma saatleri sorunu vardı. Leon'un resimlerinde Hera'nın dünya köleleri gizli bir üste silah ve yiyecek taşıyorlardı. Sabahları aşağıya iniyorlar ve akşama kadar geri dönmüyorlardı. Leon özellikle iki adamı gözlemişti. Bu adamlar her Allah'ın günü buraya geliyorlardı. DI6 işe yarayacağı kanısına varırsa Leon bunları takip edecekti. Sabah gazetelerinde yer alan kaza haberi de ilginçti. Dün müzede çalışan 6 kişi müzeden evlerine dönerlerken arabaları Kirovski Prospekt'te devrilmiş ve taşıt Neva Nehri'ne düşmüştü. Adamların hepsi de boğularak ölmüştü. Leon kaza yerine gitmişti ve çizdiği resimde yeşil bir duman vardı. Klorin mi? Adamlar gazla zehirlenmiş miydiler? Kamyonetin nehre yuvarlanması adamların katledildiklerini gizleme amacını mı güdüyordu? Kaza bir rastlantı olabilirdi ama haber alma çalışmalarında hiçbir olasılık göz ardı edilemezdi. Bu işaretler St. Petersburg'da olağan dışı bir şeylerin olduğunu gösteriyordu ve Phil Sutton da bunları öğrenmek niyetindeydi. Leon'un resimlerini Londra'daki büroya faksladıktan sonra ona 27 sterlin göndermelerini istedi. Bu Dien gazetesinin bugünkü sayısında 7. sayfaya bakmaları anlamına geliyordu. Ayrıca ressamla çizimleri hakkında konuşmak için St. Petersburg'a gideceğini de belirtmişti. ''Burada bir şeyler döndüğünden eminim.'' diye yazdı. ''Eğer öykücümüzün yeraltı köleleri ve yeşil duman arasında bir bağlantı kurabilirsek son derece ilginç bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Leo'nun ne düşündüğünü size ayrıca bildireceğim. Phil Sutton Londra'dan onay aldıktan sonra kamerasını, Walkman'ini, oyuncak ve dergileri bir omuz çantasına koydu. Hızla lobiye indi, bir taksiye atlayıp Kuzeydoğu'ya gitti. Krasnobrudnaya'da St. Petersburg istasyonuna gelince 400 millik yolculuk için biletini aldı. Sonra da tahta sıralardan birine oturup Finlandiya körfezindeki eski kente onu götürecek olan treni beklemeye koyuldu. 3. Bölüm. Cumartesi öğlen 12:20 Washington DC. Andrew Hava Kuvvetleri üstündeki donanma ihtiyat uçuşları pistinin yakınındaki iki katlı gösterişsiz bina, soğuk savaş döneminde acil uçuş mürettebatının bekleme yeri olarak kullanılmıştı. Nükleer bir saldırı olduğu takdirde bu pilotların görevi önemli kişileri Washington DC'den uzaklaştırmak olacaktı. Ancak fil dişi rengi bina soğuk savaşın modası geçmiş bir anıtı olarak kalmamıştı. Çimenler şimdi daha bakımlıydı. Askerlerin egzersiz yaptıkları yerlerde şimdi küçük bahçeler vardı. Birilerinin bombalı bir arabayla binaya fazla yaklaşmalarını önlemek için de binanın iki yanına beton çiçeklikler yerleştirilmişti. Burada çalışanlar da iş yerlerine ciplerle değil, station wagon arabalar, Volvo'lar, bazen Saab ve BMW'lerle geliyorlardı. Burada sürekli çalışan 78 kişi Ulusal Kriz Yönetim Merkezi'nin emrindeydi. Bu ekip taktik ustaları, generaller, diplomatlar, istihbarat analizcileri, bilgisayar uzmanları, psikologlar, çevreciler, hukukçular, hatta basın mensupları ve doktorlardan oluşuyordu. UKYM ayrıca SİA ve Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa 42 kişi daha çalıştırıyor, vurucu olarak bilinen ve 12 kişiden oluşan taktikçi vurucu ekibi de bünyesinde barındırıyordu. Vurucu ekip yakındaki Quantico FBI Akademisi'nde üstlenmişti. UKYM'nin çalışma grafiği Amerika tarihindeki diğer örgütlerin çalışma grafiğine hiç benzemiyordu. 2 yılı aşkın bir süre grup malzeme ve teknoloji için 100 milyon dolardan daha fazla para harcamış, SİA, Ulusal Güvenlik Örgütü, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Savunma Haber Alma Örgütü, Tehdit Araştırma Merkezi gibi kurumlarla ortak çalışan bir operasyon merkezine dönüşmüştü. İç ve dış krizlerle uğraştıkları 6 aylık bir dönemden sonra OP merkezi olarak tanımlanan örgüt artık adı geçen örgütlerle eşit düzeye gelmişti. Örgütün genel başkanı Paul Hood doğrudan başkan Michael Lawrence ile temas kuruyordu ve bir haber alma örgütü gibi faaliyet gösteren örgüt şimdi dünya çapında operasyonlar düzenliyordu. Örgütte çalışanlar deneyimli profesyonellerdi ve bu yamalı halının başında Paul Hood vardı. Gerçi Paul Hood bir aziz değildi ama özverili tutumu sayesinde yanında çalışan kişiler ona Papa adını uygun görmüşlerdi. Paul Hood inanılmaz derecede dürüsttü, hem de Reagan yönetimi sırasında bir banker olmasına rağmen. 2 yıl süreyle Los Angeles valiliği yapmış olmasına karşın son derece alçak gönüllüydü. Ekibine sürekli olarak kriz dönemine alıştırma egzersizleri yaptırıyordu. Los Angeles'ta görev yaptığı dönemde sorunları yönetilebilir küçük parçalara ayırmış ve birbirleriyle uyum içinde çalışan profesyonellere görev vermişti. Bu yöntem Los Angeles'ta çok iyi sonuç vermişti ve burada da durum gayet olumluydu. Hood'un ikinci adamı Mike Rogers bir keresinde örgütün dünyada en çok ülkenin başkentinde düşman edindiğini söylemişti. Büro şefleri, ajans müdürleri ve seçimle gelmiş yöneticiler OP merkezinin yönetimini kendileri için bir tehdit unsuru olarak görüyorlardı. Ve pek çoğu da örgütün etkinliğini azaltmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Rogers, Washingtonlular zombiler gibidir demişti. Zamanlar ve kavramlar değişirken onlar ölülerin arasından sıyrılırlar. Nixon'a, Carter'a baksana. Sonuçta rakipler sadece meslekleri yok etmeye çalışmazlar. Aynı zamanda hayatları da yok ederler. Eğer bunlar yeterli olmazsa ailelere ve dostlara da sıra gelir. Ama Hood bunu aldırmıyordu. Onların görevi Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini korumaktı. OP merkezinin ve orada çalışanların itibarını arttırmak değil de Hood görevini ciddiye alıyordu. Aynı zamanda üzerlerine düşenleri gerektiği gibi yaparlarsa rakiplerinin onların kılına bile dokunamayacağına inanıyordu. O anda Ann Ferris genel müdür koltuğunda oturanın yaman bir yönetici, bir politikacı ya da papa olduğunu düşünmüyordu. Genç kadının koyu renk gözleri adamın içinde gizlenen çekingen çocuğu görüyordu. Yüzündeki sert hatlara, dalgalı siyah saçlara ve sert bakışlı ela gözlere rağmen Hood ailesiyle tatile çıkmaktansa burada Washington'da kalıp arkadaşlarıyla oynamayı yeğleyen bir çocuğa benziyordu. Ann Ferris eğer çocuklar eski arkadaşlarını özlememiş olsalardı ve doğuya taşınmak evliliğinde bu kadar büyük gerginlik yaratmamış olsaydı Paul'un tatile gitmeyeceğinden emindi. OP merkezinin 43 yaşındaki müdürü yoğun güvenlik önlemleri alınan büyük odasında oturuyordu. Müdür yardımcısı Mike Rogers masanın solundaki koltuğa, basın sorumlusu Ferris de sağdaki kanepeye yerleşmişti. Hood'un Güney Kaliforniya'ya yapacağı gezinin programı bilgisayar ekranındaydı. Hood, Sharon patronu Andy McDonald'dan bir haftalığına zar zor izin kopardı dedi. Adam kablolu yayınının karımın sağlıklı beslenme programı olmadan yayın yapamayacağını söylüyor. İlk gece bloopers'lı olacağız. Çocuklarım MTV'de görmüşler. Ann eğilip Hood'un elini okşadı, yüzünde başına bağladığı sarı fulardan daha da parlak bir gülümseme belirmişti. Spin dergisinde bloopers hakkında bir yazı okumuştum. Turşulu sosis ve Fransız usulü böbrek ısmarlayın, çok seveceksiniz. Rogers içini çekti. Hood ile Ann ona yan gözle baktılar. İki yıldızlı general bacak bacak üstüne atmış, bir bacağını sallayıp duruyordu. Hood, üzgünüm Mike dedi. Tatil havasına biraz erken girdim galiba.
Sorun o değil. Sen benim dilimde konuşmuyorsun.
En basın sorumlusu olarak bu tür sözlerin arkasında gizlenen gerçeği anlamayı öğrenmiş, bu tür konuşmalara kendini alıştırmıştı. Rogers'ın sesinde de haset ve eleştiri havasını sezmişti. Hood, bu benim de dilim değil dedi. Ama insan çocukları olunca onlardan çevreye uyum sağlamayı öğreniyor. Lanet olsun. Annemle babamın Young Rascals topluluğu için söylediklerini ben de heavy metal ve rap müziği için söyleyebilmeyi çok isterdim. Ama bu tür şeylere de alışmak zorundasın. Rogers'ın yüzünde kuşkulu bir ifade vardı.
George Bernard Shaw'un uyum sağlama konusunda ne dediğini biliyor musun?
Bildiğimi iddia edemem.
Bernard Shaw demişti ki, mantıklı insan dünyayla uyum sağlar, mantıksız insansa dünyayı kendine uydurmaya çalışır. Bu nedenle de tüm gelişme mantıksız kişiye bağlıdır. Ben rap müziğini sevmem ve hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Dahası severmiş gibi de görünmeyeceğim.
Hood, Yarbay Squires bu müziği dinlerse ne yaparsın?
Müziği kapamasını söylerim. O da mantıksızca davrandığımı söyler.
En ve siz de Shaw'un sözlerini anımsatırsınız dedi. Rogers genç kadına bakıp başını salladı. Hood kaşlarını kaldırdı. İlginç. Her neyse. Şimdi bakalım bundan sonraki birkaç gün içinde yapılacaklar konusunda anlaşıyor muyuz? Önce benim programım. Hood çocuksu tavrıyla gülümsedi. Bilgisayar ekranına bakarken ise ciddileşivermişti. En müdür yardımcısının biraz gülümser gibi yapmasını bekledi ama adam hiç oralı olmadı. Zaten o pek ender gülümserdi. O ancak ayı avına çıktığı, totalitercileri ya da mesleklerini savaşmaktan daha fazla önemseyen kişileri avladığı zaman mutlu olurdu. Hood sözünü sürdürdü. Pazartesi günü Magna Stüdyo turuna katılacağım. Salı günü de Wallace Dünya Eğlence Parkı'nda olacağız. Çocuklar sörf yapmak istiyorlar. Bu nedenle çarşamba kumsal günü olacak. Ve benzeri şeyler. Bana ihtiyacınız olsa cep telefonumu yanıma alıyorum. Eğer acil bir durumda güvenceli bir hattan bana ulaşmak isterseniz en yakın polis merkezine ya da FBI bürosuna gitmek sorun yaratmaz. En sakin bir hafta olacağını sanıyorum dedi. Toplantıya gelmeden önce istihbarat sorumlusu Bob Herbert'ın dosyasını almıştı. Dosyanın kapağını kaldırdı. Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da sınırlar oldukça sakin. CIA Jalapa'daki isyanın bastırılması konusunda Meksika yetkililerine yardımcı oldu. Kore'de savaşın eşiğine gelindikten sonra şimdi Asya'da durum sakin. Ukraynalılarla Ruslar Kırım'da kimin neye sahip olduğu konusunu hiç değilse aralarında tartışabiliyorlar. Hood sordu, Rusya seçimlerinin sonucu bu durumu etkiler mi?
Roger sanmıyoruz dedi. Yeni Rusya Başkanı Kirli Zanin geçmişte Ukrayna lideri Vesnik'e kılıç çekmişti. Ama Zanin bir profesyoneldir. Bu kez zeytin dalı uzatacaktır. Her neyse bizim tahminlerimiz önümüzdeki hafta kırmızı koda gerek olmayacağı doğrultusunda.
Hood umarım haklı çıkarsınız dedi. Ama eğer OP merkezine mavi kod çağrısı gelirse faaliyetimizi kararlaştıracak kişi ben olmalıyım. Rogers bacağını artık sallamıyordu. Ela gözleri koyulaşmış gibiydi.
Ben işi halledebilirim Paul.
Halledemeyeceğini söylemedim ki. Kuzey Kore'de o füzeleri durdurduğun zaman neler yapabileceğini herkese kanıtladın.
O halde sorun nedir?
Sorun yok. Bu yetenekle ilgili bir şey değil, sorumlulukla ilgili.
Anlıyorum.
Rogers ısrarcı bir tavırla konuştu.
Ama yönetmelikler buna izin veriyor. Müdür görev başında olmadığı zamanlar müdür yardımcısı operasyonları başlatabilir.
Hood kullanılan sözcük görev başında değil, çalışamayacak durumda olduğu zamanlar. Ben çalışamayacak durumda olmayacağım. Ayrıca kongrenin dış ülkelerdeki operasyonlara nasıl tepki gösterdiğini biliyorsun. Eğer bir aksilik çıkarsa bir senato komitesinin önünde hesap verecek olan kişi benim. Ben de onlara senin raporlarından okuduklarımı değil, kendi gözlerimle gördüklerimi açıklamalıyım. Rogers'ın basketbol oynarken 4 kez kırılmış olan burnu kıvrıldı.
Anlıyorum.
Hood anlıyorsun ama hala kabul edemiyorsun dedi.
Hayır, açıkçası kongre huzurunda hesap verme şansını yakalamak isterdim. O adamlara fikir birliğiyle değil hareketle bir yanıt vermek isterdim.
Hood işte ben de bu yüzden onları yönlendirecek kişinin ben olmam gerektiğini düşünüyorum Mike. Burada faturaları hala onları ödüyorlar.
Rogers, işte bu nedenle Oli North gibiler müdür yardımcıları, koordinatörleriyle iş görmeye kalkışıyorlar. İşleri bekletip bekletip sonra da çok geç kalındığı için hiçbir şey yapamıyorlar.
Hood bir şeyler söylemek ister gibiydi. Rogers da bir şeyler duymak istiyordu sanki. Ama ikisi de birbirini sessiz sedasız süzmekle yetindi. Böylece rehin almakla ilgili yeşil ve mavi kodların, deniz aşırı ülkelerde rehin almanın sarı kodların sorumluluğu bize kalıyor dedi. Sonra dosyayı kapatıp saatine baktı. Ayağa kalkarken, Paul, sen programını bizim bilgisayarlara gönderiver diye ekledi. Hood bilgisayarda tuşlara bastıktan sonra tamam dedi. Güzel, harika ve dinlendirici bir tatil geçireceğine söz veriyor musun?
Hood başını salladı, sonra tekrar Rogers'a baktı. Ayağa kalkıp Rogers'ın elini sıkarken, ''Yardımların için teşekkürler.'' dedi.
''Senin daha mutlu olabilmen için elimden bir şey gelseydi mutlaka yapardım Mike.''
''Rogers bir hafta sonra görüşürüz.'' dedi. Sonra döndü, Anne'in yanından geçti.
Anne Hood'a ''Haftaya görüşürüz.'' diyerek elini salladı ve hafifçe gülümsedi. ''Yazmayı unutma ve iyi dinlen.''
''Sana Bloopers'dan bir kart gönderirim.''
En kapıyı kapadı ve Rogers'ın arkasından koridorda yürümeye başladı. Koridordan geçen iş arkadaşlarıyla selamlaştı. OP merkezinin haber alma bölümlerine ait kapıları açık ve kapalı odaların önünden geçti. Genç kadın Rogers ile yan yana gelince ''Sen iyi misin?'' diye sordu. Rogers başını salladı. ''Ama pek de iyi görünmüyorsun.''
Onunla hala tam anlamıyla uyuşamıyoruz.
En biliyorum dedi, bazen onun daha kapsamlı bir dünya görüşüne sahip olduğunu düşünüyorsun. Bazen de sana haddini bildirmek istediğine inanıyorsun.
Rogers genç kadına baktı. Bu yerinde bir tanımlama En. Sen bu konuda yani onun hakkında uzun uzun düşünmüş olmalısın.
En kızardı. Herkesi küçük parçalara ayırıp incelerim. Kötü bir alışkanlık bu. Konuyu değiştirmek için herkes sözcüğünü kullanmıştı. Bunun bir hata olduğunu da anlamakta gecikmedi. Roger sordu.
Benim durumum nedir?
En dikkatli ona baktı. Sen bu tür özellikler için fazla karmaşık sayılan bir dünyada içten ve kararlı bir kişisin. Rogers'ın bürosunun önüne gelmişlerdi, durdular.
Rogers, bu iyi mi yoksa kötü mü diye sordu.
Sorun yaratabilir, biraz özveride bulunabilirsen belki çok daha fazlasını elde edersin. Rogers gözlerini Anne'den ayırmadan kapıdaki güvenlik sisteminin tuşuna bastı.
Peki, ama ya o şey aslında senin istediğin değilse, ona sahip olmaya değer mi?
Anne, her zaman yarımın hiçten daha iyi olduğunu düşünmüşümdür dedi.
Anlıyorum ama ben buna katılamam.
Rogers gülümsedi.
Ve Anne, eğer bundan sonra benim inatçı olduğumu belirtmek istersen gel, bunu açık açık söyle.
Rogers genç kadını başıyla selamladı, sonra odasına girip kapıyı kapadı. Anne dönüp kendi odasına gitmeden önce birkaç saniye kapının önünde durdu. Mike'a üzülüyordu. Aslında iyi bir adamdı ve çok da zekiydi. Ne var ki diplomasi yerine harekete geçme tutkusu ona zarar veriyordu. Ona ateş yiyici adını takmışlardı ve bu özelliği yüzünden geri plana itilmişti. Buraya atanması da ona bir teselli ödülüydü. Rogers öncelikle çok iyi bir asker olduğu için bu görevi kabul etmişti. Ancak asker olmayan bir amire hesap vermek hiç hoşuna gitmiyordu. En herkesin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu düşündü. Örneğin onun da sorunları vardı. Genç kadın sevgili şövalyesi Paul'u çok özleyecekti. Karısı onu hiç umursamadığı halde efendiliği yüzünden karısını bırakmayı göze alamayan o kahraman adamı çok özleyecekti. Daha da kötüsü en Güney Kaliforniya'ya Sharon ve çocukların yerine kendisi Paul ile gitseydi onu rahatlatmak için neler yapardı diye düşünüyordu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.